Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Levent Pekcan ve Hamdi Kellecioğlu var. Nasılsınız?
İyidir, seni sormalı.
Ben de iyiyim. 23-28 Ocak gündemini konuşmak için toplandık yine.
Dördüncü hafta.
Dördüncü, evet. Artık Şubat'a giriyoruz.
Ocak ayını da bitiriyoruz.
Evet, Ocak bitiyor. Şimdi hemen giriş yapalım. BTK ile ilgili bir şey var. Pek konuşulmadı ama bence önemli bir şey. Şimdi bilgisayarları zombi haline getirilen kişiler var. İşte şirketler var. Bunların bilgisayarları o halde gidip başka yerlere saldırmakta
zombi
kullanılıyor.
Zombi ne demek yani? Onu söyle.
Evet, işte yere geçirdiler benim bilgisayarımı. Benim ruhum duymadan gidiyor bir yerlere saldırıyor.
Başka saldırılarda senin bilgisayarını kullanıyor.
İşte bu DDoS dediğimiz ataklarda falan bir sürü bilgisayar pek bir yere yükleniyor.
Sadece bilgisayar da değil, işte her şey olabilir internete artık. Bağlanan, evet. İçinde işte bilgisayar aslında temelde olan, küçük çipler olan bütün cihazlar dahil buna, kameralar i̇şte vesaire.
BTK'ya bir yetki verilmiş. Diyorlar ki bundan sonra o bilgisayarı zombileştirilen ister kişi olsun ister kurum olsun sorumlu tutulacakmış bundan.
Evet.
Cezası olacakmış.
Şimdi bir güvenlik önlemlerini al diyor adam sana.
Evet.
Burada tabii BTK'da aslında hiç böyle bir şey fonksiyonu daha önce yoktu. Hiç böyle bir şey görmemiştik. Hani onlar sadece tavsiye veriyordu, ediyordu. İşte bilinçlendirme kurumuydu. Şimdi böyle bir de ceza yetkisine sahip olmuş oluyor.
Ya geçmişte zaten şu vardı. Mesela senin bilgisayarından bir atak falan yapıldıysa senin şey deme şansın yoktu. Benim işte hacklemişler yapmışlar deme şansın yoktu. Çünkü yıllar önce Telekom kağıt yolladı millete hakikaten abonelerine. Hı. İşte bir şey olursa öyle hani benim Wi-Fi'ıma girmişler de mesaj atmışlar bilmem ne diye olursa ben dinlemem onu. Sen cezayı yersin diye bilgi bildirim yapmıştı. Bu da onun uzantısı.
Ama bu çok daha derin bir şey. Yani bu buna engel olabilmek, zombi haline gelmemek birazcık teknik bilgi gerektiren bir şey. Yani sadece antivirüs kurdum,
şimdi
kurtardım.
Bilgisayarı antivirüs kurdum, kurtardım. Ya videodan yapıyor ya. Adam. Bunu nasıl yapacağım? Bunu anlamıyorsun ki. Bunu anca bütün hani kafayı takıp bütün trafiğini analiz eden falan adam uzman fark ediyor. Aa, diyor, benim diyor video internet şey bağlı işte DVR dediğimiz cihaz, kayıt cihazı dünyayla bütün gün konuşuyormuş. Ha, bunda bir iş var diyor, fark ediyor. Yoksa bunu kim nasıl fark edecek?
Ya bu normalde hani gerçek hayatta pek bence uygulanabilir bir şey olmaz.
Tabii ki.
Sadece böyle bir hani yetkin var mı? Var. Ha dediği gibi yani nereden bilecek ki? Vatandaş bilemez ki.
Ki bazen de her açıkta benim yüzümden olmuyor ki. Router'da açık varmış. Bilmiyorum. Tabii. Haberim
olsun. Orada firmanın zaten hani onun firmware'ini bilmem nesini falan çıkarması lazım.
Şey bak daha mantıklı bir yaklaşım olurdu ki yurt dışında böyle örneklerini gördük. Router firmasında bir sıkıntı olduğu zaman adam ona ceza kesiyor ya da düzelt diyor. Yaptırım uyguluyor.
Evet.
Hani böyle şeyler daha mantıklı ama vatandaşa yıkmak biraz kolaya kaçmak gibi geldi bana.
Öyle yani hele ki şimdi kamera. Marka bir şey alıyorsun. Onun güncellemesi oluyor. Otomatik güncellemesi oluyor. Hadi otomatiği niye kapadın diye kız adama falan filan. Ya bir sürüsü Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda 50 milyon tane IP kamera satılıyor ve o kameraların hiçbirinin sitesi, üreticisi falan yok. Onların firmware update falan yok. Ve hepsinde de güvenlik açığı olduğu %100. Adam bunu alıyor. Adam kamera diyor. Gidiyor alıyor. Yani o detayını bilemez normal kullanıcı. Bu kadar uzmanı olmak zorunda değil.
Değil.
Taktık güvenlik açığı oldu sonra. Hı hı. Ha, yani büyük düşünsün efendim markalı alsın. Markalarını da gördük.
Gördük.
Ne yaptıklarını geçmişte. Foscam çok ünlü kameraların çok tanınan markası bu IP kameraların. Adam güvenlik yaması yayınlamamak için kamerayı kataloğundan kaldırdı.
Aynen öyle yaptı.
O kamera bende var. Hani çok rahat bu konuda iddialaşabilirim. Adam güvenlik yaması yayınla çünkü kalkmış bir ürün hani şey bir ürün piyasada olmayan bir ürün adam güvenlik yaması yayınlamakla uğraşmamak için kamerayı kaldırdı yani o kameranın artık eseri yok şeyinde adamın kataloğunda eski ürünlerinde falan yok. Şimdi bu firmalarla muhatapsın.
Evet.
Adam hani marka aldık böyle çıktı diyecek.
Doğru.
Ne diyebilirsin?
Ne diyebilirsin? Evet bir diğer haber ilk yerli baz istasyonu Mart sonunda kullanılmaya başlayacakmış.
Şimdi geçen sene Murat...
Ulak mıydı bu?
Evet, projenin ismi o. 1 Nisan mıydı yanlış hatırlamıyorsam bu bizim 4.5G'ye geçişimiz.
Evet.
İşte bir yıl içinde ne diyorlardı? %30'luk yerli şeyi kullanacaksın. Hani ihale şartlarından bir tanesi buydu. İkinci yılda %40, işte %45-50 diye artarak gidiyor yıllar bazında. Şimdi bir yıl dolmak üzere ama yerli ne kullanacaksın? Yani ortada baz istasyonu falan olmadığı için yerli kullanım oranları çok düşük kalmış. %30'ları falan yakalayamıyor şu anda. Bir yandan bunun tartışması sürüyor. Bir yandan da işte o bahsedilen ULAK projesi demek ki daha yeni ürün haline gelip de Mart ayının sonlarına doğru falan kullanılmaya sunulacak deniyor. Tamam, güzel bir gelişme ama bu %30'luk şeyi yakalama nasıl olacak?
Evet.
O da ayrı konu. Orada belki işte BTK galiba bunları operatörleri kontrol edecek. Belki onlara ekstra mi verir? Hı hı. Yoksa başka şey mi yapar? Orada belki haberleri çıkarsa gene gündemlerde konuşuruz.
Evet. Bu arada hani bir minik güncelleme yapmış olayım. Bu AKN uygulaması var ya hani hemen kalkmıyor. 2019'da kalkacak o ayrı konu ama bir de önce kademeli olarak o hız düşüşleri ayarlanacak.
O da gene Nisan-Mayıs'tı galiba. Mayıs ayının başında mıydı?
En önemlisi şu. O karar ISP'lere gitmiş. Hani artık zaten hani karar verilmişti de artık ulaşılmış, geri dönüşü yok gözüküyor. Hani şurada çok az bir süre kaldı. Şey yine aynı tabii. Tekrar bir kalkma süreci 2019'da. Onu yaşayarak göreceğiz. Ama daha öncesi şu hani 2 ile 8 arasında kotanın sayılmaması gibi şeyler. Onların hepsi bu sene devreye giriyor. Hı. Herkes bir oh çekecek ilk etapta
en
kesinlikle.
En azından gece saatlerinde.
Evet.
Umarım.
Evet. Orada da şey konu olacak diyorum ben. Hani bilgisayarı belli bir saatte nasıl uyandırırsın? Kota işte 8'e olmadan nasıl kapatırsın?
Evet.
Ya o konuda bilgisayarda çözümler çok. Bilgisayarı istediğin BIOS'unda hani her bilgisayarın var diyelim artık. İstediğin saatte açma var. Hmm. Kapama için hani ne bileyim torrent yazılımlarının çoğunda bitince kapa seçeneği var. Ya da Download Manager dediğimiz yazılımlarda o seçenek var. Yine torrent yazılımlarında ve Download Manager'larda şey var. Saat hani saat 1'den 8'e kadar download yap gibi seçenekler var. Onların biz bölümünü falan da yaparız. Yani onlar uzaktan erişim bilgisayara
tabii
çeşitli çözümlerle çok kolay.
Şeye bakmamız lazım.
Sorun olmaz yani.
Origin, Steam bunlarda durum nasıl?
Ya onlarda işte onları kısıtlamak için şunları falan kullanırsın. Mesela işte router'larda ebeveyn kontrolü bölümü var.
Doğru.
Belli bir bilgisayarın internete çıkabileceği saatleri ayarlıyorsun. Onu genelde işte anne baba çocuğu kısıtlamak için kullanıyor hesapta. Uygulamada kimse kullanmıyor o özelliği. O özelliği burada kendine uyarlayabilirsin. Bilgisayarı saatlerini kısıtlamakta download yapacak bilgisayarın. Kullanabilirsin. Orada tabii şey ortaya çıkacak. Bir sürü router'da o özellik çalışmıyor. Kimse kullanmadığı için.
Farkında değiller değil mi?
Var tabii kullanmıyorsun. Ben de kullanmıyorum. Hani özel bir ihtiyaca yönelik bir şey. Birçok router da o çalışmıyor. Onun arayüzü falan kırık. İşlemiyor sen kuruyorsun. Neyse işte onlar da bahane olacak. Bunlar tekrar gündeme gelecek, öğrenilecek. Biz de üzerine bir şeyler yaparız.
Evet, bu arada Asus Türkiye'de Zenfone 3'lerin yeni modellerini Türkiye'de tanıttı. Zoom var, Max var, Laser var. Burada şovu çalan birazcık bu Zoom denen model oldu. Çünkü Zoom telefonda hani optik zoom olmuyor ya. Evet. Şimdi onun oldurulması için ilk bunu Apple başlattı. İki kamera koyuyorlar. İkincisinin odak uzaklığı farklı. Nedeniyle evet farklı. Tak diye böyle yakınlaşıyor. Sen onu zoom diye satıyorsun, pazarlıyorsun. Aslında gerçekte öyle bir zoom yok.
Üç tane koydu.
Üç tane koydu. Yani tabii,
bu,
tabii.
Bu çözüm değil ki ya.
Değil ama böyle pazarladılar. İşte bu çift kameralı bir modeli var. Ama şöyle diyeyim, bunlar orta seviye. Mesela Snapdragon 625 işlemcisiyle geliyor. Diğerleri 430 işlemcisiyle geliyor. Bunlar biraz da tabii bu nedenle ucuz da olacaklar. Türkiye fiyatları mesela Laser modelinde 1299, Max modeli o ekonomik model adı her ne kadar Max olsa da 1099 açıklandı. Zoom daha gelmiyor yalnız.
Max galiba pil ömrü mü uzun oluyordu?
Yok, baktım ben hani öyle de bir şey yok. Evet.
100 lira, 1000 lira.
Ben şeye karşı değilim. Bu işlemciler elbette herkes, şimdi parası olan tabii gider 820 ister, 35 ister hatta bekler ama birazcık insanlara daha çok dokunan taraf kamera, daha çok dokunan taraf pil. Hani buradaki iyileştirmeler tatmin edici olursa, tabii bilmiyoruz, test etmemiz lazım. Biraz hoş görülebilir belki orta seviye olması fiyatını da düşünürsen.
Ya işlemci oyun falan oynamıyorsan kesinlikle bir şey fark ettirmiyor ki. Telefonun bir telefon deneyimi işte. Konuştum, mesaj attım, WhatsApp falan filan, harita, müzik dinledim. 400'de de Snapdragon 400'de 800 arasında ne kadar fark olacak kullanıcı açısından? Yani
burada evet,
ucuz olsun.
Asus Zenfone 3 de şeyi terk etti. Zenfone'u sen uzaktan görsen tanırdın. Hani onun bir böyle hafifte biraz tombul yapısı vardı. Yok şimdi gerçekten
7.99 mm.
İşte bu.
Ama evet, 8 değil. Aman 7.99. Evet. Ya ben ona biraz güldüm. Çünkü artık yani şey 0-2 basamak virgülden sonraki evet, ikinci basamağı falan konuşacaksak o kadar ince hesaba girersek o evet, içinden evet, çıkamayız. Yani 7.99 bu kadar zorlamanın alemi yok. Ben ona 8 diyeceğim. Hiç tabii darılmasınlar. 8 diyeceğiz. Hani 7.9 olsa hani 10'da bir hani 0.1 hadi belki tartışırsın da evet, hani yani, şimdi onu bizim elimizdeki ölçekle de ölçebiliriz de 7.99 ile 8 arasında iddialaşmak.
Evet.
İşte 8 olmasın diye artık nasıl uğraştılarsa 7.99'a indirmişler.
Benim aklıma şey geliyor bak, bu işlemciler normalde hani normal bir kullanıcının günlük hayatında nerede etki edebilir? Bir tek şey geliyor aklıma. WhatsApp'tan bir video göndereceğin zaman o önce bir sıkıştırılıyor senin telefonda. Farklı bir işlemden geçiriliyor. O biraz daha uzun sürer. Bir de hani oyunlar dışında bir o aklıma
benim
geliyor.
Benim gördüğümde şey oluyor. Genellikle gece çekimlerinde fotoğraf ağır bir şekilde işlendiği için o işleme çekim süresini uzatıyor. İşte o da işlemci hızlanınca hızlanan bir şey.
Evet.
Onun dışında ben pek görmedim. Evet bunlar gelir bize inceleriz. Bakalım. Asus tarafında da Raspberry Pi'ye bir rakip Tinkerboard var.
Mini.
Evet.
Board çıktı. Raspberry Pi'den daha güçlü. Aynı evet, yapıyı kullanıyor. Dolayısıyla onun aksesuarları falan uyacaktır. Özellikle kutuları. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Raspberry Pi yıllardır piyasada 3. modeline geldi. Onun deli gibi aksesuarı, kitabı, yazılımı, şey kutusu var, falan var. Asus Tinkerboard'un hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla onun kutusunu falan kullanma stratejisi akıllıca. Ben çok emin değilim birebir uyuyor mu diye ama portların yerleri falan aynı gözüküyor.
Öyle gözüküyor evet. Ama şey bak Mali T764 GPU'su falan var. Bu biraz iddialı bir şey. Fiyatı da zaten 15-20 dolar.
4K oynatabilme 4K, kapasitesine evet, sahip. Yani. İşte bayağı güçlü bir şey.
Donanımdan H265 falan deniyor evet, özelliklerde ama bilemiyorum nasıl olur. Gelecek bu elimize. Türkiye'de örnekleri ulaştı. Bizim elimize de gelecek. Şimdi şöyle bir şey var. Bu sonuçta Windows üzerine kurup çalıştırıyorum değil. Bu ARM sonuçta. Hı hı. Yine buna özel bir dağıtımlar falan gerekiyor. Raspberry Pi'de işte 2 yıllık, 3 yıllık arşiv var.
Evet.
Bu yeni bir şey. Daha pahalı Raspberry Pi'den.
Hı hı.
Bilemiyorum. Şimdi Raspberry biliyorsun aslında kar amaçlı bir proje değil. Eğitim amaçlı bir proje.
Evet.
Yani bu uzak doğu firmaları buraya el atıp buradaki rekabet ekmeği getirmek, de buradaki ekmeği de yiyecekler.
Maksadını
açtı. Çünkü ekmek yiyen yok hani.
Değil mi?
Raspberry Pi dediğim gibi şeyle kar amacı gütmeyen bir proje. Suyu bulandırırlar ya, mı ne olur bilmiyorum.
Bir şey hani beklerim. Ben Asus'tan bekliyorsam çıplak board yerine belki onu biraz ürünleştirir. Bir şey yapar. Son kullanıcıya daha sevimli hale getirir. Onu biraz anlarım da. Yani.
Valla bunlarla kendisi zekice bir sürü uygulama yapan insan var. Arabasına takıyor. Ne bileyim işte bisiklete takıyor. Takıyor da takıyor. Eski PlayStation'ın içindeki ciğerlerini söküp atıp onun evet, içine takıyor falan. Senin yaratıcılığına kalmış.
Commodore 64 yapıyor adam.
Fikirlerine şey kalmış. Ama bir yandan da şu var. Bunların hiçbiri çok yüksek performanslı değil.
Değil tabii.
Çok fazla hani bununla hemen bir medya player şeyi vardır ya insan. Hemen medya player yapacağım. Ya yapıyorsun da olmuyor doğru düzgün işte. Ne oluyor? Bir kere söyleyeyim hani uzaktan kumandası yok. Kardeşim televizyonun karşısında kucağında klavyeyle diz üzerinde mouse'la geçtin mi ben seni dinlemek istemiyorum daha fazla. Hani o bir ve bu şekilde hani bana konfordan, rahatlıktan falan bahsediyorsan ben müsaade isteyip çayımı içip hemen kalkarım. Uzaktan kumandası olacak. Yok. Falan filan. Performans yüksek değil. Hani şimdi deli gibi zorlayarak işte bunu da emülasyon çalıştırdım, emülatör çalıştırdım falan çalışıyor tamam ama kardeşim hızlı değil işte. Hani bir Intel'in Nook serisi çok çok daha pahalı tabii. Kıyaslanmayacak tabii, kadar
o başka
pahalı.
Bir şey.
Ama performanstan yana bir derdin yok. Artı Windows'tasın. Yani derya deniz gibi yazılım. Hani tabii, şunu tabii, istiyorum deyip yüklüyorsun.
Aynen öyle.
Ha ama bir şeydir. Bakalım elimize ulaşacak, bakacağız. Thinkerboard nasıl bir şeymiş göreceğiz.
Geçen hafta söylemiştik Note 7'deki pil sıkıntısının neden olduğunu Samsung açıklayacak
resmi
demiştik.
Resmi açıklama getirecektik.
Şimdi
yaptı.
Resmi açıklaması geldi ve hani bayağı da çalışmışlar sunuma.
Şey şaşırtıcı oldu. İki ayrı neden bulundu.
İki pil birden hani bir de hani iki kere değişti.
Ya, ilk pillerde bir neden vardı. Onunla değişen gene patlamıştı ya.
Evet.
O da biraz aceleye getirilmiş işte. İkinci de onu açıkladılar aslında. İşte
içindeki zaten biliniyordu. Hı. Pilin içindeki anot katot materyallerin birbirine o eğimli kısımlarda birbirine değdiğini bulmuşlar. O da zaten işte kısa devre oluşturup sıcaklığı arttırıyor. Bir de bazı pillerde de bir lehim noktasının mı ne pili hasar verecek şekilde yani yine o içerideki materyallerin birbirine değmesine neden olacak ezip değmesine neden olacak şekilde olduğu bulunmuş. Tamam pilden zaten sıkıntı pilden en baştan beri biliniyordu. Şimdi bu bir daha böyle bir şey olmasın diye çok kapsamlı
8 aşamalı
güvenlik sistemi işte pilin telefonun röntgenini çekip gözle en başta gözle bakıyor. Tabii. Sonra röntgenini çekip X ışınıyla içine bakıyor falan filan. Yok pili dolduruyor boşaltıyor. 8 aşamalı bir güvenlik sistemi.
Ya şimdi ama işte
devreye girmiş.
Biz o zaman ben şeye inanamıyordum. Ya Samsung gibi bir firma. Hadi birinci aşamada kaçırdın. Ya ikinci aşamada bu hatayı nasıl yapabilirsin? Yani
ya işte baskı.
Aceleye getirmek tamam yani ama işte getirme aceleye.
İşte geliyor. Bu baskının nedeni internet, web siteleri ve artık insanların bütün sürece kullanıcının da dahil olması bu siteler falan nedeniyle. Bu artık sırf şey değil. Nvidia'da da hata oluyor. Geçmişte gördük başka bir sürü markada benzer hatalar gördük. Firmaların üzerinde büyük bir baskı var. Artık hani eskiden ürününü yapardın. Tamam bitti işte filanca fuarı bekleyelim gelsin tanıtırdın. Şimdi öyle değil ki deli gibi ensende boza pişiriyorlar devamlı.
Vallahi.
Herkesin bütün dünyanın baskısı üzerinde.
Bilişim ve telekom sektörü haricinde bitmemiş ürünü piyasaya çıkarabilen var mı acaba?
Yapıyorsun ve çünkü şey olmuyor hani bir zarara uygulamıyorsun.
Evet.
Tabii ki hani oyunları beta testini parayla satsan çok güzel satarsın.
Satarsın.
Zaten Early Access'le Greenlight'la falan bunu
aslında
yapıyor artık firmalar.
Evet.
Kullanıcıya test ettirebiliyorsun artık.
Evet. Hız felaket getirir.
Acele diyelim daha çok. Acele.
Ama işte firmalar bir yandan da bunun kaymağını da yiyorlar. O yüzden de biraz acele ediyorlar veya işte
önce
internete
işte.
Veya medyaya yükleniyorlar. Firmalar da bunu kullanıyor. Hani sadece mağdur olmuyorlar.
Ya bir böyle
bir yandan da kullanıyorlar.
Bir çılgınlık
var.
Oluştu. Ben 2 sene önce mi ne Computex'e geçen sene mi Computex'e Tayvan'a gittiğimde Asus'un işte basın lansmanı dünya şey keynote'unda gördüklerime inanamadım. Orada anlatılırken hani Zenfone bilmem kaç yeni anlatılırken o basın mensubu dediğin çoluk çocuk onu da çok net şekilde söyleyeyim zerre kadar dinlemiyor. Tek derdi onun fotoğrafını çekebilmek. Ve önce o yayınlayacak çünkü. Fotoğrafını çektiği şeyin ne olduğu konusunda en ufak bir fikri yok. Anlatılırken de dinlemiyor. Çünkü o sırada yanındakini iterek inceden dirsek atarak fotoğrafını videosu canlı yayın yapacak. 120 kişi konuşurken aynı anda oradan hala o da 121. kişi olarak telefondan canlı yayın yapmaya çalışıyor. Niye? Ben yaptım. Yaptın da ne yaptın? Anlatılıyor, dinlemiyorsun. Sen orada hala beni iterek şey benim üzerimden foto telefonu böyle tutarak çekmeye çalışıyorsun. Ama böyle oldu işte.
Evet.
Artık böyle.
Canlı yayını yayınlamak gazetecilik değil, kameramanlık.
İlk ben yaptım. İlk yaptım. Tek dert bu. Yaptın da ne yayınladın kardeşim? Adam orada anlatıyor bu telefonda şu var bilmem ne var. Dinlemiyorsun. Tek derdin orada onun görüntüsü. Öyle. Ama işte o yetiyor. O yetiyor.
Yetiyor tabii yani onlar da tıkları hemen. Zaten sızdırma haberciliği de buradan çıktı. İlk bizde sızdı işte. İlk biz ulaştık görüntülerine falan.
Sonra ne rezillikler görüyoruz.
Veya işte uydurma sızdıramıyorsa da uyduruyor.
Uyduruyor
iPhone böyle
tabii,
olacakmış.
Böyle olacaktı. Tabii canım böyle olacaktı. Ama bu eskiden beri vardı. Şimdi daha yaygınlaştı.
Evet.
Ben şeyi unutamıyorum. Abit'in OTES ekran kartının kartondan maketini inceledim diye çakan adam vardı. O adamlar şimdi hala farklı şekillerde o işi yapmaya devam ediyorlar. Bu bir uzak doğulu bir siteydi. Herif karton, hani o belli ki bayilere falan gönderilmiş, hani vitrine koysunlar falan diye. Onu böyle anakarta falan takmış, incelemesini yayınladık diye yayınlamış. Site vardı yıllar önce, 15 sene önce.
Evet. Bu arada tabii bir sonraki telefon ne olacak derken S8 diyorduk geçen haftalarda. Mobile World Congress'e yetişmiyor.
S8. Biz gelir diyorduk ama.
Evet, Nisan'a kalmış.
Bu sefer aceleye getirmiyorlar. Evet, bu sefer acele etmiyor. Ağzı yandı.
Ama başka şeyler şimdi haberler çıkmaya başladı. Bu şimdi herkes Snapdragon 835'i biliyor artık, hani duyuruldu. Ama bakıyorsunuz bayrak gemisi telefonlarda hala 821'ler açıklanıyor. Bir tek şeyde S8'de diyorlar ki Samsung bütün hani Snapdragon 835'i topluyor. İlk onlar çıkacak S8'de. Başkasına da kaptırmayacak. Hani o şeyi biraz öyle kapatacaklar herhalde.
Yani piyasaya herhalde ilk onlar çıkacak.
Piyasaya ilk onlar çıkacak.
Mobile World Congress'te S835'li telefon duyurulması beklenen başka firmalar var sızanlar
piyasaya
arasından.
Piyasaya ilk S8 çıkacak
ama
diye.
Ama piyasaya belki çok, evet ilk onlar çıkacak olabilir.
Ya bu bir de şundan kaynaklanıyor. Bu fuarlar büyüyor, popülerleşiyor ama firmalar bu sefer fuardan kaçmaya başlıyor. Çünkü o sansasyonu
azalıyor.
Baş sayfaları bilmem kaç firmayla paylaşacaksın o fuarda duyurduğun zaman. Tabii. O gün orada Sony'de duyuracak, HTC'de duyuracak bilmem ne. O sitenin ana sayfasını, gazetenin, derginin kapağını paylaşman gerekiyor. O yüzden ne yapıyor? Tamam diyor, ben bir ay sonraya geleyim ama benim bütün kapak benim olsun.
Evet.
İlk ay tamam, benden önce Sony duyursun, HTC duyursun. Bir kapağı sıkışsınlar 8 tabii kişi. Ben diyor bir sonraki Mayıs ayının dergisinin kapağı benim olsun.
Firma için aslında çok daha maliyetli çünkü basını sen çağırıyorsun bu sefer, bir sürü masrafa giriyorsun.
Değiyor.
Evet.
Değiyor. Hatta şu var, hani kimi firmalar, biz bunu çok yaşadık. Kimi firma fuara katılsa bile fuar içinde şakallık yapıp bir gün önce
tabii,
kendine özel yapıyor. Gün ayarlıyor falan.
Çoğu öyle yapıyor.
Basının da şu yandan işine geliyor. Bu fuarlar hakikaten çok büyük. Yani Türkiye'de gezdiğin fuarı bitir falan düşünme. Çok çok. Bu fuarların içinde otobüsle seyahat ediyorsun. Bir
doğru.
Salondan bir salona.
Aynen öyle.
O yüzden yetişemiyor. Basında hiçbir basının da kadrosu 20 kişi değil. Hani Verge dışında, Ars Technica dışında dev bir yayın değilsen 20 kişilik ekiple, 15 kişilik ekiple gidemiyorsun. Basının da o işine geliyor.
Doğru.
Odaklanabiliyor
doğru
konuya.
Evet. iOS 10.3 ile dosya sistemi HFS'den APFS'ye geçecekmiş.
Apple file sistemi işte dosya sistemi. Apple kendine özel bir dosya sistemi duyurmuşlardı bu bir önceki geliştiriciler konferansında.
Şimdi sürüm belli.
Ama şey bekleniyordu, hani bir sonraki geliştiriciler konferansında duyurulur deniyordu. Ama demek ki sonuçlandırmış ki Apple iOS 10.3 ile birlikte bütün cep telefonlarına, işte tabletlere. Şu anda beta gibi bir sürümü şeyde var. MacOS'larda kullanılabiliyor istersen. Ama işte 20 yıllık bir dosya sistemini kullanıyormuş geliştire. Artık kendi biliyorsun eski disklerden hep şeylere geçtik. SSD'lere geçtik. Şifreleme var artık. Eskiden bunlar pek fazla yoktu. İşlemcilerin gücü yetmediği için veya işte SSD'ler hiç yoktu. Bunlara daha uygun bir dosya sistemi.
Ama şey diyorlar, hani hemen atlamayın. Önce sağlam bir yedek alman lazım.
Tabii yani güncelleme özellikle bu 10.2'den 3'e geçerken zaten genelde hep güncellemeden önce bir yedeğini al derler o her zaman. Ama bu sefer dosya sistemi değişecek.
Bir kişi var mı alan?
Ya çok zor değil ya. iCloud'da falan kolayca yedeğini alıyorsun. Yani onu da yapmıyorsan artık hak etmişsindir biraz. Ama şimdi burada dosya sistemi değişeceği için başına olmadık işler gelebilir. Ha, şöyle bir şey var. İşte Apple'ın hani ürünlerinde nispeten şeyler belirli. Hani macOS'lardaki gibi böyle partition'lara ayırma, işte bölme vesaire falan gibi şeyler çok fazla yok. Standart yani. Çok sorun yaşanmaz diyenler de var. Ama sonuçta dosya sistemi garanti her şey veremez. Gidebilir de. Yedek evet. Almakta fayda var.
iCloud'a özellikle alsınlar. Kate Upton da böyle düşünüyor zaten.
Ya o hep akıllarda öyle kaldı ama orada iCloud'un bir sorunu yoktu. Kendi şifrelerini çaldırmışlar kardeşim. Ne yapsın
zaten bir
yani?
Önceki dosya sistemi de Apple'a özeldi. Şimdikinin ne avantajı olacak?
Vallahi bir şeyler yapmışlar.
performans artışına kadar bir sürü iddiaları var. Hani bu işte şimdi mevcut depolama alanlarıyla bu sistem daha iyi çalışıyormuş. Test edilmesi lazım şimdi. Havada ne desek yalan olur. Dropbox'la ilgili bir şey var. iCloud derken Dropbox kullananlar bir bakıyorlar. Bilmem kaç sene önce sildikleri dosya geri gelmiş.
Canı kabus.
Hem de yani 2009-2011'de tabii, tabii falan bayağı sildikleri dosyalar.
Meğerse bir bug varmış. O tutuyormuş o dosyaları. Silinmesine daha doğrusu engel oluyormuş. Şimdi hani onu giderdikçe o dosyalar geri kaybolacak geri yine ama tabii sen şimdi dosyaları silindi diye belki neler silin kim bilebilir.
Ya hadi diyelim ki 6 ay falan kaldı bir şekil yani, silinmedi ama yani 2009'dan beri kalan bir dosya artık o silinmemiş demektir. Yani
evet, silmemiş.
Bir bulut sistemine güvenini direkt sarsar.
Olabilecek en kötü şey bu yani. Hani hata mata olmuyor.
Bir de geri geliyor yani.
Geri geliyor evet.
Hani görünmese ne hadi nispeten kabus diyeceğim de evet, önüne geri çıkıyor sildiğin dosya. Tam anlamıyla seni izliyoruz gibi bir mesaj bu yani.
Ya İnsan... Dropbox'ta dosyaların tarihçesi var.
Var evet.
Mesela bu aslında CryptoLocker falan saldırılarında da Dropbox'a yedek alıyorsan öyle bir avantajın var. Bir dosyanın eski sürümünü web arayüzünden evet, bir dosyanın eski sürümünü Dropbox'tan alabiliyorsun. Herhalde onunla bağlantılı bir şey bu. Ama iyi haber değil kesinlikle. Güvenilirliği çok sorgulatan bir şey.
Evet.
Demek ki silindi dediğin şeyler silinmiyor. Sunucularda bir yerde duruyor.
Evet.
Genelde hep öyle olur zaten de. Şimdi tabii Dropbox olunca şimdi Facebook'ta da silindi zannettiğin fotoğraf silinmiyor. Tamam. Hı-hı. Tamam. Şimdi hani Facebook büyüklüğünde falan bir ağsan yasal meselelerden ötürü silmek yerine hani biz geçmişte de konuşmuştuk. Mesaj panosunda falan da kullanıcıyı silmezsin. Onu bir görünmezler tablosuna atarsın. Hı-hı. Kategorisine atarsın. Çünkü yarın öbür gün polis kapına dayandı mı bu bir filanca kullanıcı diye. Aa, biz onun kaydını silmiştik dedin ya, mi senin başın belada, dinlemez seni. O yüzden hani Facebook'ta dedim gibi bir fotoğrafı, o fotoğraf belki cinayetin delili. Silmez, görünmez bir yere atar ama kaç yıl için atar? Hı-hı. İşte o var. Hani
şey diyor Dropbox açıklamasında, biz diyor kesin olarak silinmesi 60 günden sonra kesin olarak gidiyor sunucularda.
İşte makul hani 60 gün, hadi diyorum ya abart 6 ay olsun.
Evet.
Ama yani 2009'dan ya 7-8 senelik dosyalar.
Ya, ya bu metadatasında bozukluk varmış. Ya bu o tamir olsun diye şey silme prosesine engel oluyor öyle gitmesin diye. Hı, ama öyle kalıyor işte sonra. Düzeltmişler tabii ki hani.
Düzelttik. Bundan sonra kesin siliniyor. Tabii. 2024 yılında bakacağız evet, artık.
Düzelttiklerini söylediler.
Söylediler.
Daha doğrusu.
Evet. İki güncelleme haberi. Birisini haberini vermiştik. Instagram'a canlı yayın özelliği gelecek diye. Geldi. Bilmiyorum siz kontrol ettiniz mi? Benim şeyde gözüküyor artık.
Yapanlar oldu hatta canlı
yayın. Hatta yapanlar oldu. Twitter'a da keşfet özelliği geldi. Bu biraz daha kafa karıştırıcı bir şey. iOS'a geldi. Android'e gelecek. Ya, girip bakıyorsun. Keşfet diye bir şey var şimdi orada ama.
Şimdi arama ikonuyla.
Evet.
Eskiden arama olan yer şimdi keşfet oldu.
Çünkü aramayı, trendleri hepsini birleştirip keşfet yapmışlar.
Yani yeni bir özellik değil, bir araya getirmişler.
Evet, bir araya getirmişler.
Eskiden de aramaya girdiğin zaman aslında o şeyler çıkıyordu gene. İşte trending topic'ler falan çıkıyordu. Şimdi başka şeyleri de birleştirerek o alt şeyi, açılan sayfayı değiştirmişler. İsmi de değişmiş.
İsmi de keşfet olmuş. Explore yani olması lazım.
Yani öyle acayip bir gelişme yok aslında. Hı-hı.
Evet, aynı özellikleri tek sekmeden kullanıyorsun. Olay bu.
Keşfet. Neyi keşfet? Takip etmek istemeyeceğin insanları keşfet.
Evet.
Okumak istemeyeceğin mesajları keşfet.
Biraz öyle oluyor, evet. Türk kullanıcıdan özen bir haber. Spotify'a zam geldi. Kur ayarlaması yapıldı herhalde. Öyle desek daha doğru olur. Şubat ayından itibaren geçerli olmak üzere bireyselde 9-10 liraydı. 14 lira oldu aylık fiyat. Ama Türkiye'de şey daha yaygınmış. Aile var ya.
Aile tabii herkes. O
14
herkes 3-4 kişi.
Damaya girer gibi Spotify'a giriyor insanlar. Evet. Yani aile diye kullanan kaç gerçek aile var acaba?
Aynen.
Evet.
O da 21 TL'ye yükselmiş.
Ama şunu Spotify baştan 4'e indirse madem böyle Türkiye'de.
Değil mi?
Efendim çok gibi herkes
uğraştırmasa.
Gerçi gene o zaman da şey yaparlar.
Ama yani o zaman da kavga çıkmıyor mu? Yani 4 tane adam bir araya geliyor. Kim ödeyecek parayı? Birisi bir kredi kartından ödünüyor.
Canım, para mı topluyoruz? Alıyordur önce. Muhtemelen öyledir yani. Tanıdıklar oluyor.
10 liradan 14 liraya çok ama. %40 zam.
Çok.
Ama dolar artışını hesaplarsan normal yani.
Evet.
Orada büyük olasılıkla Spotify şeyi de hesap
artacak
etmiştir.
Artacak rakamı.
Ne kadar pençelerini geçirdi, ne kadar kendine bir base oluşturdu. He. Çünkü Spotify'ın şöyle de bir yönü var. Bir kere o zokayı yuttun mu pek bırakamıyorsun. Çünkü kendine güzel güzel listeler oluşturuyorsun bilmem ne. Onlar hani işte Spotify downloader falan yazılımlar var. Onlarla indirirsin falan ama öyle uğraşmayan biriysen o listeleri bırakmak falan sana zor geliyor.
Tabii bir hizmet bu.
Aynı zamanda rahat, konforlu bir şey.
Her yerde var.
O da kota derdin yoksa telefondan bile açıp onu dinliyorsun. O da cazip. Yani dedim konforlu bir hizmet. İşte hani kaç kişi bu fiyat arttı hadi be diye bırakır, kaç kişi devam eder onu da düşünmüşlerdir.
Evet.
Optimal yolu
ben bulup. Bir de şey düşünüyorum Berent abi, şimdi dolar yukarı doğru çıkan bir şey. Adam tam işte 3.80 oldu buna göre ayarlayalım mıydı? Adam belki de diyor ki ya bu 4 olacak biz hani bir kere yapalım şunu.
Tabii.
Gittiği yere kadar. Eski aboneler 3 ay daha eski fiyattan kullanacak.
Tamam. Ben şeyi çok merak ederim. Spotify'da acaba o 3 aylık denemeyi açıp da sonra iptal etmeyi unutan
kaç kişi
kaç var? Kişi
ben
var,
Netflix'i unuttum.
Ben
İnceleme için almıştım.
Ben
Netflix'i.
De öyleydim.
Unuttum.
Ya açtığın anda hemen takvimine şey gireceksin.
Evet.
Ajandaya yazıyorsun. Yazdım.
Ona rağmen unuttuysan artık sende bir şey yok.
Ya bugün yaparız, yarın yaparız oluyor. Bir de şeyi bulamadım. Spotify'da şey diye bir şey yok. Parasız üyeliğe geri dön diye bir şey yok. Hmm. Hesabını kapa var
öyle
sadece.
Mi?
Ya da işte...
Yok ben onu buldum sonra. Belki o senin baktığın zaman da yoktur. Bulamadım. Ben de şimdi denemeye işte bir ay önce başlamıştım. O 3 aylık sürem devam ediyor şu anda. Özellikle kontrol ettim var mı diye. Var. Hani premium üyelikten çık şeyi var yani.
Ben öyle bir şey bulamadım ben de. Hesabını kapa sadece var. Ya da kredi kartı bilgilerini siliyorsun istersen.
Ha, o da var.
O da doğru düzgün çalışmıyor onu söyleyeyim.
HP'den de bir batarya haberi var. Yani 100 bin
çok modeli kapsayan.
2013 ile 2016 arasını kapsayan bir şeyden model aralarından bahsediyoruz. Girsinler haberde linki var. Gerçi şöyle bunlar hani Türkiye'de satıldı mı satılmadı mı onu bilmiyoruz. Ama ya sonuçta insanlar dünyanın her yerinden ürün alıyor. Orada o seri numaralarını yazmışlar. Oradan bir baksınlar.
100 bin
pil geri çağrılıyor.
Bilgisayardan bahsediliyor. Bir de Murat şey anlamı 2013'ten yani lan zaten olacaksa olurdu ya şimdiye kadar.
Ya da belki oldu. Hani.
Açıklamasında HP diyor ki hemen kullanmayı bırakın işte pili çıkarın öyle kullanın bilgisayarınızı
gerekirse.
3
senedir biz ne yapıyorduk 4 senedir. Hayır ben onu birine ikinci elde sattım gitti.
Tabii canım.
Yani.
Geri dönüşme gitti o pillerin bir kısmı şey.
Evet. Pil her firmanın başına bir şekilde bela oluyor.
Yani burada haberde işte pilin galiba seri numaraları var.
Evet, oradan bakmak lazım.
Elinde HP laptopu olanlar.
Çin'den bir gelişme. Şimdi VPN hep bir şey diyoruz ya bu yasak aşma şeyi değil, uygulaması değil. O bir güvenlik uygulaması aslında. Bunu bir sürü firma kullanıyor. O yüzden kimse kalkıp VPN'i komple biz yasakladık diyemiyor. Çin bile diyemiyor. Çin ona şöyle bir yöntem buluyor. Çünkü Çin'de VPN kullanırsan o hani büyük şey var ya duvarı var onların.
Evet.
Onu aşabiliyorsun. Ben Çin'e gittiğim zaman VPN sayesinde her yere giriyordum. Ama VPN'i burada kurmuştum. Oraya gittikten sonra yok ulaşamıyorsun
onlara. Onların sayfalarına ulaşamıyorsun.
Evet. Diyor ki şimdi tamam VPN kullanmak mı istiyorsunuz? Geleceksiniz o VPN servisleri bana kayıt olacak devlete.
Devlete kaydettireceksiniz.
Onun dışındakilerin hepsi yasa dışı.
Sizdeki ofis açsın
şeyinin değişiği.
Söyleminin değişiği.
Ya Çin diyor ki kısaca kardeşim VPN'le VPN'le anlamam çıkmayacaksın diyor. Benim önerdiğim yolun dışında ki sitelere bakmayacaksın diyor ki. Çin'deki şeyler yani bizim kullandığımız gündelik sitelerin neredeyse hepsi yasaklı.
Evet.
YouTube, Facebook,
hepsi, işte bir Google. Var,
onun hepsinin yerli alternatifleri.
Tabii alternatifleri var ve onlar çok güzel regüle ediliyor yani hiçbir şekilde.
VPN hizmetini de diyor. Şimdi, tamam kullanmak istiyorsan kullan çünkü işte güvenlik hizmetidir falan ama ben diyor ben bileceğim diyor sen kimsin nesin. Ve bu şu demek aynı zamanda o Çin ona bir erişim isteyecek.
Yani, ya erişim isteyecek ya kayıtlarını tut istediğim zaman bana söyle diyecek.
Evet. Geri kalanlarını yasa dışı ilan etmiş tabii bu şeye bile başını belaya sokacak. Hani sen kayıtsız bir VPN hizmeti kullanıyorsan Çin'de başın derde girebilir.
Evet.
Turistlere herhalde bir pek sorun olmaz gerçi ama.
Bilmiyorum.
Vatandaşların
ama bak hep söylüyoruz bu VPN'lerin kaydı var. Hepsinde sırf Çin'de değil Amerikalısını da kullansan senin kaydın tutuluyor. O log tutuluyor. Gir FAQ'larına şeylerine bir yerde mutlaka yazıyor. Diyor ki biz o kaydı şu süreyle tutuyoruz yazıyor.
Evet, bugün paylaşmış zaten böyle bir makale değil mi?
Hı. Android'deki yani, VPN yazılımlarının büyük kısmı bilgi sızdırıyor.
Hı. Yani hani, Burak hani iyi iyi niyetli yanlışlıkla evet, yapmışlar ya, kötü olanları da var.
Kötü olanları var. Kimisi de iyi niyetli ama bilgi sızdırıyor ya da kötü uygulama diyeceğimiz hani he, senin izini bırakacak şekilde bağlantı kuruyor falan filan. Ya VPN'le saklandığını zannedip de dünyaya savaş açıyorsan yanmışsın.
Evet.
Hiçbir şansın yok.
Öyle.
Tor bir derece.
Evet. Ki onun da şüpheleri var.
Yani o bile işte yeterince canını sıkarsan orada bile sana musallat bulup yani bulabiliyorlar işte, yerini.
FBI Tor'un arkasındaki adamı buldu.
Buldu.
Silk Road'da. Buldu. Hem de süper teknik bir başarıyla falan değil.
Değil mi?
Hani sosyal mühendislik evet, demeyeyim ama kişiyi takip ederek. Yani adamı bilmem kaç yıl önce yok ırkçı mesaj panolarına, forumlara attığı mesajlardan falan eşleştirerek evet, falan filan evine kadar gitti.
İşte onun için diyorum yeterince canını sıkarsan
evet,
sana o mesaiyi ayırırlarsa bulurlar.
Ya insanlar şey zannediyor, VPN'de saklanınca komple saklandım. Hayır, sen hakikaten bütün hayatında saklanacaksın becerebiliyorsan.
Evet. Evet. Evet. O da çok zor.
Google'da bahsetmiştik, Instant App sistemi var olacak. Uygulamayı download etmeden kullanacağız eğer hani beğenmişsek de alacağız.
Beğendikten sonra indir.
Evet, indir. Bu ufak ufak devreye alınmaya başlamış. Tabii şey çok limitli bir şu an uygulamada BuzzFeed'de işte Wish, Periscope bunlarda çalışıyormuş. Bunları artık download kurmadan deneme şansın
gerçi
olacak.
Gerçi biz baktık telefonlardan Android'den ama göremedik hani
bu tip şeyler herhalde
şey çıkmadı bize. Kullanıcıları da hani ülke ama bazında da limitli olabilirler.
Hepsi geçecek bir gün bir
eninde
süre sonra.
Eninde sonunda tabii. Yani sen sonuçta bir sana kolaylık sağlıyor işte.
Tabii canım.
Sana atıyorum biri BuzzFeed linki paylaştı. Sen onu uygulama hı-hı, içinden görüyorsun. Daha uygulamayı indirmeden.
İndirmeden evet.
Yani bu bir ekosistemde derli toplu olmayı sağlıyor. Uzun vadede dediğin gibi herkes geçecektir.
Gmail de JavaScript uzantılı ekleri kara listeye aldı.
Eklenti olarak kabul etmeyecek.
Etmeyecek evet.
Hem de zipin içindeyse bile kabul etmiyor.
Zipin içindeyse bile. Evet.
Yani diyor ki bu böyle bir dosya diye göndereceksen şey yap. Drive'a falan yükle onun linkini gönder. Hmm. Mail içinde direkt atma. Çünkü exe gibi aslında bilgisayarda çalıştırıp kötü niyetli yazılım çalıştırabiliyorsun.
Evet.
Mağdur olan insan çok.
Geç bile kalınmış.
Çok olarak geç evet.
Minik bir haberde 2017 model bu Chromebook'lar açıklandı ya CES'te, hepsinde Android uygulamaların hemen hemen hepsinde çalışacakmış. Hı-hı. Destekleyeceklermiş. Orada da demek ki hani biz biraz yabancıyız Chromebook'lara, pek Türkiye'de ben kullanan da görmedim. Hani şeyi falan buluyorsun, Surface'ı kullanan adam var alıyor da Chromebook kullanan ben pek rastlamadım.
Asus bir ara getirmişti. Biz bir ara getirmişti. Bizde olması lazım.
Doğru ama evet, bir tane o vardı. Öyle.
Çok heyecan verecek bir yönünü görememiştim.
Remix sos için kötü haber.
Firefox ve Chrome HTTP uzantılı adresleri artık güvensiz olarak.
Şifre istiyorsa.
Tabii. Bütün o form doldurmalar falan hepsi dahil buna.
Yani bunu zaten daha önce bir konuşmuştuk galiba gene evet, gündemde. Artık o bir sonraki sürümlerinde hayata geçmiş olacak.
Şey falan varmış çünkü ondan bahsediyor. Adamın sitesi güvenli HTTPS. Fakat işte senden bir form doldurmanı istiyor. O formun linki HTTP. Hı. Adam şey diyor ya nasıl olsa o form bana gelecek, ben güvenliyim, bir şey olmayacak ama diyorlar ki daha o formdan adam senin bilgini kaçırıyor.
Tabii. Arada ya Wi-Fi'yi işte, falan dinleyenler vesaire varsa oralarda açık göndermiş oluyorsun.
Yanlış bilgileri. Öyle uygulamalar var ya da işte HTTPS kullanıp da kullanıcıyı bir şifreli bir şifresiz bağlantıya atan saçma sapan siteler var. Onlarla uğraşıyorlar düzelsin diye ama.
Evet işte ancak böyle zorlaya herkesi HTTPS'e geçirecekler. Evet. Facebook da bir güvenlik tedbiri alıyor. Facebook'a artık USB güvenlik anahtarları, bu kripto keyler var ya, onlarla bağlanabileceksin.
Şimdi o anahtarlar çok kısa bir süre içinde yükselişe geçti. Ben de takip ediyorum. USB küçük anahtar şeklinde de yapıyorlar esprisi olsun diye, işte küçük çubuklar, USB stickler. Onun bir özel bir içinde bir key'i var. O bir anahtar.
Evet.
Sen kendini yani ilk önce tanıtıyorsun bilgisayara, bu anahtar benim diye. Hı-hı. Ondan sonra o fiziksel anahtarı taktığın zaman işte Facebook mesela otomatik login oluyor.
Evet.
LastPass otomatik login oluyor. Doğru. O anahtar fiziksel olarak takıldıysa. Ek bir güvenlik adımı. Tabii cep telefonuna şifre göndertmek falan gibi bir şey. Hani fiziksel bir ayrı bir şey. Güvenlik. Ha tabii anahtarı çaldırdım mı ne yaptım? Tabii ya. Ki o var. Ha o anahtar şifreyi %100 kaldırmıyor. Tabii yine senin kafanda bir master key falan var. Çünkü anahtarı
İki aşamalı deniyor ya. Kaptım. İkinci aşama oluyor işte anahtar. Evet.
Anahtarı arkadaştan kaptım. Her şeyine girdim. O tabii. kadar basit değil tabii ki. Ama küçük ve ucuz olması nedeniyle benim aklıma yatıyor.
Ben şey gördüm. NFC'yi de destekliyor artık onlar. Telefonunla da dokundurarak şey yapabiliyorsun, çalıştırabiliyorsun. Bir bakayım dedim. Bir tanesini Amazon'da 260 TL çıkınca dolar kuru yüzünden hızlıca vazgeçtim.
$50
diyorlar. NFC'li olan.
Tabii.
İşte o pahalısı ama onun UBK tabii. falan çok daha ucuz. $10 civarına falan.
18 dolara var.
Bu sene içinde sağda solda görmeye başlayacağız tahmin ediyorum.
Evet.
Dikkate alınması gereken bir teknoloji. Ben onu ne isterim? Bir şekilde derinin altına koysunlar. He. Unuttum, kaybettim, çaldırdım derdi olmasın.
Evet.
NFC de var diyorsun. İşte kolumu, elimi dokundurayım, okutmuş olayım falan.
Hı. Abi göz taraması en güzeli.
Gözü değiştiremezsin, anahtarı değiştirebilirsin de.
Hı. Google 2016 yılında, bu çok acayip bir şey, yaklaşık 2 milyar adet yanıltıcı reklam engellemiş.
Evet.
Ya o şeyden şeyi kastediyor ama orada işte sisteme girerken adam büyütücü, küçültücü bilmem ne onun kategorisini oyuncak diye seçiyor. Çünkü o otomatik bir süreç. Kimse bakmıyor. Kategorisine spor ayakkabı diyor.
Evet.
Diş fırçası diyor bilmem
biz
ne.
Biz de bildiriyoruz ha. ya. Bizim tabii. reklamlarda da çıkıyor bazen. İşte, yasakladığımız halde o kategorileri.
Tabii tabii. Şeyler de dahil bunlara. Hakikaten işte malware yaymaya çalışanlar.
Onlar.
Onlar da var evet.
Şey var. Aldatıcı reklamlar işte senin dediğin artı bir de şeyler de var. Adam hani her şeyine dürüst yapmış ama hap satıyor işte sağlık hapı. Bizim de başımıza musallat olmuştu. Hepsini yasaklıyoruz. Yani gerçekliği olmayan ürünler satıyorsun ve bunları internetten çok fazla satıyorlar.
Ama onu pek Google şeyi bilemez.
Şikayetler
şimdi
üzerine.
Şimdi büyütüyor mu gerçekten büyütüyor mu o Google'ın derdi değil. Onu bilemez Google. Hani belki de işe yarıyor. Hani Google onu bilemez ve onu şekil, o şekilde atamazsın müşteriyi. Hani hayır ben inanmıyorum bunun o işe yaradığına diye. Bu dediğim gibi adam o reklamı farklı bir şekilde sunuyorsa ediyorsa ya da şöyle şeyler var. Mesela aynı servisi farklı şekillerde farklı kanallardan defalarca reklamını veren falan hani böyle hiç düşünmediğin şekilde Google'ın reklam şartnamesinin dışında kalabiliyorsun. Hı-hı. Ve o yüzden böyle yasaklandığın falan oluyor.
6000 site ve 6000 hesap işte bu sahte şeyleri satmaya çalışanlarmış. O da şöyle öğreniyor. Ben yaptığım arkada bu arada bunlarla çok uğraşmak zorunda kalmıştım. Sen kendini kullanıcı olarak gördüğün reklamları artık ben yayıncı olarak o reklamları Google'a bildirebiliyorum.
Evet.
Bu ve sana sebebini soruyor. Ne var burada diyor. Sen diyorsun ki işte bu sahte. Yani bu yalan. Hı hı. Onlar tabii herhalde bir süre sonra birikiyor. Adamlar tabii, öyle bakıyorlar. Tabii,
belli bir sayıyı aştı mı?
Bu çok yüksek tabii bir rakam ve hani bitmeyecek de maalesef. Yani
bu savaş hep devam evet. edecek.
Xiaomi'den Hugo Barra ayrıldı. Bu uluslararası bütün her şeyine Xiaomi'nin bu adam koşturuyordu. Önemli bir isimdi. Ve gittiği yer Facebook. Okulusun başına geçiyor.
Ya son birkaç yıl değil mi? 2 yıldır falan herhalde orada. Bu Xiaomi'nin dünyaca bilinmesine evet. çok katkı sağlıyor.
Görevi buydu zaten.
Evet.
Okulusun ayrılıp, başına geçmiş.
Evet Facebook'a geçiyor Okulusun başına.
Bakalım ne olacak?
İlginç yani.
Ya niye hani oradan ayrıldı? Acaba şimdi Xiaomi'nin Çin pazarında şey var, kaybı var. Pazar kaybı var. Hani batan gemiden mi kaçıyor? Yoksa hani buna mı kesildi onun bileti bir şekilde? Ya da
tabii, belki ya da de... artık Çin yemeğe yemekten sıkılmıştır adam.
Belki olabilir. Çok iyi bir teklif almıştır. O da ayrı bir şey ama Oculus'un hakikaten bir şeylere ihtiyacı var. Çünkü yoklar hani hiçbir şekilde.
Evet.
Oculus treni kaçırdı bence.
Öyle gözüküyor bir şekilde.
Başlattı, ya Oculus farklı ama... açıdan ilerliyor. Yani bir şekilde sosyal ağın işin içine sokmaya çalışıyor. Oyundan ziyade sanki.
Yönünü değiştirdiler. Yani... Bir anda gündemden çıktı o yüzden. Cisco'da AppDynamics firmasını $3.7 milyar almış. Bu firma da şeye yarıyor. Senin şirketindeki uygulamaları, aslında bu gözlemleme yazılımı nasıl performansını arttırırız diyor ki, ya da işte diyor ki aksayan bir uygulama var. Ya bak, bunun yüzünden senin şirketin zarar ediyor ya da edecek. Bunların sana raporunu sunan bir firma. Cisco'da, Cisco gibi bir firma bile işte değişik alanlardan çıkış yolları arıyor kendisine bu tip hizmetleri sunarak.
Tabii.
Apple Qualcomm'a Çin'de dava açıyor. Yine aynı sebepler.
Şimdi geçen hafta Amerika'da orada, tekel evet, davası açılmıştı.
Şimdi kendi
ülkelerinde de aynı şekilde.
Qualcomm, şeyde, Çin'de daha büyük olan pazarda, orada da yapacaklar.
Çin'de, evet. Şu iki büyük pazar zaten. Bir Amerika, bir Çin. Şey, Çin.
Evet, evet. Bakalım ne olacak. Netlik ayarı yapabilen gözlük. Bu çok hoşuma gitti. Adamlar şey yapmışlar. Bizim lens gibi çalışıyor aslında. Bir tane mesafe ölçer koymuş gözlüğün ikisinin lensinin arasına. Oradan mesafeyi ölçerek lensleri ayar yapıyor. Fokus ayarı yapıyor.
Yani şimdi bu bifokal dediğimiz, heh, hani mesela bir gözlükte, evet, hem uzak hem yakın.
Ona çare.
Bu benim direkt işime yarayacak bir şey.
Şimdi ama biraz kalın yani.
Ama o prototip. Onun şey, şimdi hakikaten güzelini yapman lazım.
Böyle hareketli bir şey değil de sanki sıvı merceklerden, evet, falan bahsetmişler. Değişik bir teknolojisi var.
Değişik.
İşte geometrisini değiştirirsen, evet, merceğin.
Tabii.
Olur. Şimdi ben mesela, benim bir gözümde katarakt ameliyatı yapıldı. Öbürüne de yapılacak. Dolayısıyla katarakt ameliyatı yapılıp organik lens çıkartılıp yerine plastik bir şey takılınca göz fixed focus oluyor. Odak mesafesi belli. Onu sana soruyorlar, ne takalım? Hani doktor da tabii görüş bildiriyor. Bana mesela, ben şey istedim. Hani numarası olmasın istedim. Yok, hani öbür gözle uyumlu olsun falan dediler. Bir numara, eksi bir mi ne numara taktılar. Hı. Yani miyop, yine bir numara miyop taktılar. Ama o fix kalıyor öyle.
Evet.
Bir noktada sadece sen bir noktayı net görüyorsun. Ne uzağını ne yakınını net göremiyorsun. Ve uzak ve yakın için ayrı gözlük gerekiyor. Ha, evet. Ya da işte o bifokal dediğimiz tam emekli dede gözlüğü takman gerekiyor. Bu onun çözümü.
Evet.
İki gözlük büyük eziyet.
Büyük eziyet. Tamam, çok çirkin ama bu dediğim gibi bunun daha hani tasarımı bitmemiş. Bu sonuçta çalışan bir prototip. Mantıklı bir çözüm getirmişler açıkçası.
İyi.
Bir diğer haber, etrafınızda görüyorsunuzdur. Plak resmen geri dönmüştü. Her yerde plak satılıyor. Evet. Amerika'da kaset satışları da ikiye katlanmış.
Plak nispeten anlarım da abi. Yani, kaset iyice bir garip
plak yani. Plak çünkü bir kere hala geçerli bir format. Tamam mı? Plak ses kalitesi falan tabii tartışanlar çok olacaktır ama plak iyi bir şey. Ve biraz da hani klas bir şeydir. Hani hi-fi'ciysen falan pick-up'ın olur. O pick-up da öyle DNR'da satılan USB pick-up olmaz yani. Öyle tabii, markasını falan bilmediğin bir şeydir. Hani onlar bilir de bizim gibi ölümlülerin bilmediği bir şeydir. O plak olur. Ama kaset ne? Kasetin yani şu üstünlüğü var. Ucuz olmasından başka, evde kopyasını yapabilmekten başka savunabileceğin bir yanı yok ki kasetin.
Evet.
Neymiş? Yani niye bu olay abi, böyle?
Aslında onlar, haber
herkes
de onu tartışıyor.
Herkes Commodore oyunu mu kaydediyormuş?
Hayır ya, bu şey iki kat 129 bin adede çıkmış. Hani aslına bakarsan hiçbir milyon şey değil, da değil yani. De. Ama
niye arttı?
Bunların günleri falan oluyormuş. Kaset doldurma günleri. Ama şeyi bilmiyorlar. Hani, tam olarak hani niye böyle bir artış var bilinmiyor. Yeni şeyler çıkmaya başlamış. Esas arttıran o. Yeni albüm de kasette çıkıyor mesela. Adam i̇şte gidiyor,
demek
alıyor.
Ki bir süre sonra
koleksiyon için mi alıyor?
Yıllar hani geçtikçe şeye dönecek belki de. Plan böyle geri dönüşüne şey aynı yapacak.
Vallahi ben de 25 30 40 kaset var. Ama o kasetleri çalacak bir cihaza ben sahip değilim.
Ben de değilim.
Olanların hepsinin lastikleri falan artık ya bozulduğu için hepsi ölü durumda. Ha, diriltilir.
O
ama şu anda
çaresi var mı?
Yani lastikleri satıyorlar.
Satıyorlar mı?
Değiştiririz. Eskisini götür. Elektronikçiye uygun.
Ha.
Ama şey diye gitme hani. Sony bilmem ne Dekin lastiği diye gitme. Onun yanıtını bulamazsın. Eskisini söküp götüreceksin. Karşılaştırarak, anladım, sana yenisini verirler. Genelde de %99 derdi odur.
O zaten, evet.
Onlar gevşiyor.
Tabii kopuyor gidiyor.
Esvabını çürüyor, kaybediyor. Ama hani bilmiyorum, ben kaset, yüzlerce kasetimiz vardı. Ben onların sonra CD'lerini aldıkça ya da dijital ortamda sahip oldukça ben çekim kasetleri attım. Orijinallere kıyamadım. Çünkü kasetin tabii bir şeyi vardır. Hani içinde bilgileri falan vardır. Şarkı sözleri vardır. Var, güzel şimdi bir şeydir. Hani iTunes'tan albüm almak o keyfi vermez hiçbir zaman. Orijinalleri sakladım.
Ben de.
Ama çalacak cihaz yok.
ta annemlerden kalan Zeki Mürenler, Barış Manço'lar, Mazhar Fuat'lar onlar duruyor.
İşte mesela ben de onlar plak şeyi duruyor mu? Mesela kasette bir süre sonra hani onun verisinin gittiği falan söylenir ya.
Çalıyor.
Çünkü ama manyetik bir şey olduğu için.
Ya şimdi kendisi bir kere yapışabiliyor falan. Band bozulabiliyor. Video kasetler için de aynı şey geçerli. Kalitesi konusunda bir şey diyemeyeceğim. Zaten bir kasetin çok iyi bir kalitesi yok. Her zaman bir dip gürültüsü var çünkü.
Evet.
O konuda bir şey diyemeyeceğim ama fiziksel olarak hani ya bu bozulmuş artık deyip atmak zorunda kaldığın oluyor. Ya tabii şu var. Mesela eski benim Commodore 64 disketlerimin çok çok büyük kısmı %99'u diyeyim çalışıyor. Çünkü eski ve ilkel teknoloji olduğu için onun tabii veri yoğunluğu falan daha düşük. Kötü muamele görmesine, balkonlarda bilmem ne durmasına rağmen taktın mı çalışıyor. Ama hani mesela PC'ye geçtin mi bir anda daha çok HD disketlere geçtin mi bozukluk oranı, CD'ye geçtin mi bozukluk oranı artıyor. Çünkü CD işte yok 100 yıl dayanır bilmem ne diye pazarlanmasına rağmen biz zamanında en ucuz CD'leri kullandığımız için o CD'ler şu anda 10 yıllık CD'lerin falan çoğu üstünün kaplaması kalkmış ya da o onda bir gümüş katman var. O paslanıyor için için. Paslandığı için okunmaz hale gelmiş durumda. Yani CD'yi arşiv yapanlar, DVD'yi arşiv yapanlar bir kontrol etsin. Ha, ama mesela orada da şu var. 20 sene önce yazdığım, yani CD yazma hayatımıza zaten 20 sene önce falan girmiştir tahmin ediyorum. Ben hiç 96'da falan yazmıştım ilk CD'lerimi. 20 sene önce yazdığım işte TDK falan gibi, BASF gibi CD'ler hala kullanılır durumda. Ama 5-6 sene önce yazılmış işte yerli marka falan diye pazarlanan bazı çöp CD'ler şu anda bozulmuş durumda.
Tam çöp oldu.
Biraz orada da yine kaliteli mal fark ediyor.
Evet.
Ben bir gün bir CD üreticisiyle konuşmuştum. Bana bu kaliteli CD nasıl oluyor, kalitesiz nasıl oluyor fark ne onu da anlatmıştı ama o başka bir sohbetin konusu. Bir gün olur. Belki konuşuruz, hatırlarız.
Bir de şey vardı.
Artık pek günümüzde de bir anlamı yok da.
Tabii. Siyah CD'ler vardı böyle.
Karbon derler falan. Ya mesela orada şunu öğrenmiştim. Bizim de her zaman bizim işte Dark Hardware'in falan forumlarında en büyük kavga konularından birisi. Mavi mi, altı mavi mi olacak, yeşil mi olacak? Yok işte siyah CD'ler falan. Ben adama bunu sordum ki bu adam hakikaten CD fabrikasının sahibi. Hollanda'da bir CD fabrikasının sahibi. Dedim mavi mi yeşil mi bilmem ne. Adam dedi ki bizde de depoda hangi renk boya varsa onu koyuyoruz dedi. Çünkü o dedi sadece fabrika baskısı CD ile yazılabilir CD'yi birbirinden ayırmak için gerekli bir işaret. Onun dedi hiçbir CD'nin yazmasıyla bilmem nesiyle o rengin bir bağlantısı yok. O rengi koymasan da olur ama diyor o zaman şeyi fabrika baskısı CD ile CD'yi ayırt edemezsin. Sahtenin önü açılır. O yüzden dedi o renk sadece gidiyorlar depoda bakıyorlar hangi renk kalmışsa o rengi diyor boca ediyorlar kazana. O renk oluyor. Siz de forumda 3 gün boyunca kavga edip birbirinize küsüyorsunuz. Aslında hiçbir şey
ne
değil.
Ne şeyler efsaneler o karbon çizilmez deniyordu. Zor çizilir falan böyle şeyler var.
Tamamı şey PlayStation'lar o karbonu okuyor. Kopyayı onda kabul ediyor. Hikaye hepsi tabii ki.
Oradan gelirse ikisinde 5 şişe dibiyle çözmeye kadar geliriz zaten.
Var mıydı öyle bir şey?
Öyle bir efsane
öyle bir vardı. Bir
saç spreyini aynaya sıkıyorsun falan diye bir şey duymuştum ama. O Cinebeş'in kırıldı mırıldı muhabbetlerini ben unutamıyorum ya. Ben o zamanlar firmada çalışıyordum bilgisayar firmasında.
Sana istek geliyordur.
Ya millet kapıyı kıracak neredeyse. Televizyon kartı almaya, ya normalde televizyon kartı haftada 2 tane 3 tane satarsın. Biz ufak firmayız zaten. Ya bir günde bilmem kaç kişi televizyon kartı istiyor ama herkes şeyi soruyor. Cinebeş'i çözüyor mu? Ne bileyim çözüyor. Yani hayır ben o zamanlar bilgisayarımda televizyon kartı yok bir şey yok bilmem ne. Sonra şey öğrendiler işte BT448 miydi?
48 de vardı 78 de vardı.
Ama 48'i istiyorlardı. İşte falan filan ne günlerdi. Vallahi. İşte çözüldüğünü falan da görmüş değilim ha.
Çözüldü.
Onu da görmüş değilim.
Sonra
ama sonra
zaten
kodek değişti değil mi?
Değişti bir şeyler değişti.
Yani Cinebeş'in altyapısı analogtu. Evet. Sonra Digiturk falan böyle dijital altyapılara geçince çözülemez oldu o iş. Evet. O iş bitti yani.
Nagravision bilmem ne şey. More insanlar TV. Hemen onun şeyi olmuştu. Mühendisi olmuştu hemen. Evet. şu anda durum nasıl? Şimdi o uydu şeylerini bir şekilde kırıyorlar. Evet. Keyini satıyorlar, i̇şte paylaşıyorlar
key
falan.
Paylaşarak oluyor. Kırma yok yani. Artık kıramıyorsun. O şifreleme işleri o kadar gelişti ki. Ama biri satın alıyor. Bunun işte dağıtan yerler var. Yurt dışında oluyor özellikle yerleri falan. Türkiye'de yakalanmamak için.
Onun bayağı bir işi o olan adam var. Var.
Tabii tabii.
Evet. Hatta şimdi, dükkan yani öyle.
Işte, şimdi bir sonraki aşama artık maçları falan şimdi şeylerden veriyorlar. Periskop'tan. Durduramıyorsun da.
Tutuyor böyle
kop şeyi. Maçı canlıyor. Bilmiyorum. Bir gün bunlardan birine patlayacak çok fena ama.
Ya zaten şu var. Şimdi düşünüyorum da. Hani o şifreyi kırma bilmem ne şu anda maç dışında ne anlamı var? Çünkü hani porno morno desen zaten internette milyar yerden istemesen tabii, de önüne çıkıyor. Ya,
filmler
hepsi
de
var.
Öyle. Filmler hani, de aynı şekilde.
Film aynı şekilde. Maç dışında hiçbir ben bir anlam bulamıyorum. Neyi seyredeceğim? Şey mi? Friends dizisini mi seyredeceğim şifresiz? Yani her şey internette şey bulunabiliyor. Hani böyle underground kanallarda özel üyelik bilmem tabii, tabii. Ne değil abiciğim. Ortalıkta hepsi duruyor.
Hani şeye falan bile uğraşmana geliyor. Bir sürü film dizi sitesi var. Yani.
Ya bir de bunları bir kırıp heyecanı, kendini hacker zannediyorsun.
Aslında. Hani onun heyecanı vay bilmem ne hotbird bir şeyi kırdık. Ben tabii, bilmiyorum tabii. Da neyi kırıyorlar da. Hani o heyecan herhalde. Bu bir an biraz hobim. Çünkü bunun camiası öyle, öyle. Var. Forumları falan var. Sırf bu işle uğraşılan. Evet.
Ya adam hayatını tehlikeye atıp çatıya çıkıyor. Anten takıyor böyle şey.
42 derece doğuya çeviriyor.
Evet biz. Evet. Kaç tane de bir tane değil. Oyun dünyasına geçelim.
Öyle bir anten. Ya ben sırf düz yayını alsın istiyorum. Şey değil canım hani şifresinde değilim. Düz TRT çıksın istiyorum. O da yok bende çünkü.
Oyun dünyasına geçeyim. Gaming İstanbul 2017 başlamak üzere önümüzdeki hafta.
Evet.
Burada şey haberleri var. Blizzard falan da katılıyor diye haberler yapılmıştı. O iş öyle değil. Onun doğrusunu dedim hani duyurmuş olayım. Nvidia bir etkinlik yapıyor. Orada Overwatch turnuvası düzenliyorlar. Tabii bu Blizzard'dan habersiz olacak değil.
Evet.
Ama hani Blizzard'dan kimse gelip de oralarda bir şeyler standlar mutantlar açmayacak.
Bu, ama bu hani resmi bir resmi turnuva. Bir hani turnuva. Öyle evet. Üç arkadaş toplandık oynuyoruz değil de daha bir Blizzard'ın falan himayesinde diyeyim.
Doğru.
Şimdi Gaming İstanbul bir, ne? Bu
bir fuar.
İstanbul
fuar
Kongre Merkezi'nde. Evet. Bir oyun fuarı.
GameX'e göre biraz daha sektörel takılan, daha profesyonel, daha ağır takılan bir fuar bu. GameX çünkü bu işin artık dibi ama iyi anlamda değil. Çizgisi çiziyor. Bu tabii. Şeye benzedi. Zamanında Compex mi vardı Türkiye'de hani şimdi mesela bilişim, Sebit bilişimde şey yapılmaz. Hani öyle kimse tezgah Compex'de. Kurup da gel vatandaş mouse'da indirim yaptık yapmazdı ama Compex'te yapılırdı.
Yapılırdı, satış
zaten
vardı.
Zaten onun alt katı Panayır gibi bir yerdi.
Doğru.
GameX şimdi biraz o enerjiye koştu.
Bunun
Gaming İstanbul daha ağır.
Evet, business tarafı var mesela.
Yani standlar yıkılmıyor galiba.
Evet, göreceğiz galiba. Evet.
Belli. GameX'te stand yıkılıyor. Bir kız getiriyorsun yarı çıplak. Gaming İstanbul'da henüz olmadı galiba ama olmayacağının bir
hayır,
garantisi yok.
O rezillikler bu işlerin sonunu getirecek. Kendi kuyularını kazıyorlar. Bir gün birileri uyanacak çocukların gittiği yerde işte böyle şeyler var diye.
Cosplay'leri diyorsun evet. Sen aşırıya kaçan.
Abicim cosplay dediğin çıplak bir kız çıkıyor. Hani
evet. Ha,
ama tabii şunu onu yapan da şey diyebilir. Abi oyunlar böyle diyebilir.
Ne diyeceksin?
Ne diyeceksin? Hani League of Angels. Hani girin bakın nasıl bir oyun. Hani
burada ha, evet turnuvaya katılabilirler. 10 bin liralık sırf nakit ödülü var. Yani öyle Allah. Şey bir oyun şey boş bir
hemen giderim.
Daha verecek ekran
Overwatch
kartları
hiç
falan.
Overwatch oynadık mı hayatımızda diye.
Aldım hiç oynayamadım biliyor musun?
Bu hafta sonu oynamaya şu anda karar verdim.
Adı da GeForce Cup. Linkine baksınlar. For Honor kapalı test, beta testi başladı.
Başladı, oynadık.
Oynadık. Ne diyorsunuz? İlk hepimiz oynadık. Senden başlayalım.
Bir şey söylemeyeyim. Yine mutsuzluk. Yine neyi beklediysek şimdiye kadar mutsuz etti. For Honor da zerre kadar tatmin etmedi.
Vallahi yani güzel oyun. İyi bir şeyler yapmışlar. Hani adamla karakterlerin hareketlerinden falan ama kısır geldi bana. Yani 2 saat oynadım. İşte kapalı betayı. Dedim aynı şeyleri tekrar yapıyoruz. İşte karşında bir adam var sana belli açılardan saldırıyor. Bir de hep böyle birebir 2'ye 2 falan ya. Yani Değişmiyor, bir şey olmuyor.
Gamepad istiyor. Gamepad.
%100
klavye, gamepad. Mouse oyunu değil.
Klavyede evet. Evet yani.
Yani PC'de de olsa gamepad istiyor.
Gamepad'den oynamayı
daha rahat diyor. Oynarsın.
Ben imkan elinden geleni yaptım, hani daha pratik bir şeyler yapayım işte, tuşlara fareye atadım bazı şey, yok olmuyor.
Gamepad'le oynamayı.
Bir de şey diyor. Var galiba şu anda hani ayarlama yapmaları lazım. Benim karşıma hep o Japon adam çıkıyor.
Evet.
Kesip duruyor böyle kombolar bilmem neler. Sen daha bir hareket yapana kadar. Herkes de onu seçiyor. Demek ki orada evet. Bir ağırlık var ki onu gerçi ayarlarlar. İşte o çözülmeyecek bir şey değil.
O yüzden beta'yı yapıyorlar evet. Diyebilirsin.
Ama oyunda şey var yani, yine böyle senin canını sıkacak kadar çok işte para toplama, biriktirme.
Dev para tuzağı.
Karakterleri
şey
geliştirme.
Yap, champion statüsü al 3 günlüğüne şu kadar para. Şapkası, ayakkabısı üzerine yaptırdığın dövme hepsi oyun parası oyun ama parası. O oyun şimdilik parası oyun da parası. Gerçek paraya dönüşüyor. Tamam şey çok güzel. Hani baltanın sapını ayrı değiştiriyorsun. Sapın ucundaki parçayı ayrı değiştiriyorsun. Nedir adı bilemem. Ve balta kısmını ayrı değiştiriyorsun. Ama bunlar hep unlock'la oluyor. Unlock oyun parasıyla oluyor falan filan. Bu oyuna onları şu anda şey belli değil. O oyun parası gerçek paraya nerede nasıl bağlanacak?
Evet.
O ortaya çıksın, deli para harcatan bir oyun olduğu ortaya çıkabilir. Birazcık oynarken şeyi düşündüm. Hani çünkü bu Forerunner şimdi bir temelde senin oynadığın, senin elinde balta, karşında bir işte Japon mapon, Allah herkes birbirine. Ama bir de onun işte klan savaşı var. Hani Vikingler şu bölgeyi ele geçirdi, Knightlar şu bölgeyi falan, birazcık. O kısımlarda birazcık şeyi düşündüm. Bizim bu Mount & Blade'i düşündüm. Acaba bu oyunların coşmasında Mount & Blade'in ne kadar etkisi oldu? Çünkü o baltayla kılıçla vurma oyunu çok çıktı geçmişte de. Acaba ne kadar Mount & Blade'in başarılı olması bunları tetikledi.
Çünkü Mount & Blade iki türlü başarılı. Oyun olarak başarılı, bir de satış anlamında başarılı. Aa, bu demek işleyen bir formül deyip.
Evet. Tabii şimdi bu oyunların hepsi, söyleyeceğini unutma. Bunlar tabii yeni nesil yeni oyunlar. Nesil. Grafik kalitesi
çok iyi.
Falan.
Çok, iyi
çok üst.
Çok iyi.
Biraz şey gibi geldi bana. Ayarı var mı? Ayarını bulamadım ama ayarı olacak mı ya da diyeyim. Ya şimdi güzel balta vuruyorsun da pek kanlı değil. Kan yok hatta.
Evet, kan konusunda ben de az şimdi bak var, söyleyince evet, az var evet.
Şey de yok.
Ama
gibi dediğimiz bizim olay da yok. Yani tamam bayağı bir baltayı vuruyorsun, şöyle çekiyorsun, mekiyorsun bir şey ama hiç kafa kol da gitmiyor.
Onu şöyle yapmışlar. Bir metre doluyor altta. Bir özellik doluyor. Adamın kafasını kesebiliyorsun. Execution diye execution, yapmışlar.
Tamam. Son anda oluyor evet.
Son anda oluyor. O bayağı bir şey kazandırıyor sana. Adamın tekrar oyuna girme süresini falan uzatıyor. Ceza gibi oluyor ona. Onları denk getirebilirsen, daha zamanına bağlıydı. O zamanlamasını iyi yapacaksın. Oluyor ama sadece o zaman oluyor.
Ya abi şeydeki, ben ister istemez mesela Battlefield'la karşılaştırdım. Şimdi orada elin biraz daha serbest. Bütün haritada istediğin gibi koşturuyorsun. İstediğin gibi. Tamam. Hedefler var gitmen gereken ama. Şimdi burada hep şey oluyor. Özellikle o 4'e 4. Şimdi neydi oyun tipini hatırlayamadım
tamam,
da. Bir de işte arada böyle çerezler geliyor. Onları tokatlayıp duruyorsun. Onu ne saçma
onları
sapan bir şey.
Biçiyorsun öyle.
Evet. Niye geliyor geçen, abi? Çok gereksiz bir şey değil mi bu? Yani.
Ama o şeylerin kalabalık arasında bir bakıyorsun şey varmış.
Adam var.
İşte tamam adam var
adam
da
varmış.
İşte, ne bileyim.
Keserken sen onları 20'şer.
Veya işte o 4'e 4, 2'ye 2'de biri ölüyor. Diğer iki kişi sana dalıyor. Hiç şansın kalmıyor.
Valla yani. Düzeltmeye gereken evet. Çok önemli bir şey var. Ben birebir de oynadım bazı oyunları. Adamı birkaç round oynuyorsun. Adam 3. roundda çıkıyor oyundan. Bot'a dönüşüyor.
O bütün oyunların ama şeyidir ya. Sıkıntısıdır. Quitter dediğimiz
evet.
Çıkan
ona
adamlar.
Ona çok sağlam ceza vermeleri lazım çıkan adam.
Ya bu tabii beta. 14 Şubat'ta çıkıyor.
Evet.
Çok güzel bir tarih bulmuşlar. Bilemiyorum ben.
Benim
ya şunu söyleyeyim bak. Sizin hiçbirinizin beğenmediğini biliyorum. İzleyenler de beğenmemiştir. Şu Rice var ya. Rice'daki dövüşler... Kardeşim tatmin ediyor.
Evet.
Bloğunu da yapıyorsun.
Doğru,
hızlı
tamam.
Bir şekilde. Atağını da yapıyorsun. Çok orada da execution'lar falan var ama ayrı bir tuşa basman gerekmiyor. Ya bu şey Rise'daki dövüşlerden keyif alıyorsun. Bir sinematik bir manzara
evet,
var karşında.
Doğru.
Bunda bir kere bu yok kardeşim. Vuruyorsun. Arada habire darbe yiyorsun. Ne? Blok yapacaksın. O bloğu yapmak uzaya roket göndermek gibi. Bir kontrole basacaksın da mouse'u çekeceksin de. Oo kardeşim.
Olmuyor.
Ben şey bu kadar üstadı olsam çıkarım sokakta dövüşürüm. Yani ben oynamak istiyorum, eğlenmek istiyorum. Ya beni ben ki Forerunner için benim aklım gitmişti ilk gösterildiğinde, evet, evet, videolarına, demolara, görüntülerine. He. Yok yani ben mutsuz oldum. Yine sen küçük aklın, Emrah gibi kaldım.
Aklın niye gitti? Sen single player tarafını biraz gördün. Videolarda onu gösterdiler. Single yok bunda şu anda. Çıktığı zaman da bir şeye benzeyecek mi bilmiyorum. Olacağı söyleniyor ama.
Ben hiç olmaz diye düşündüm.
Dövüş sistemi ortada şimdi. Single'da, Malta'da farklı olacak değil ki. Yani dediğim gibi.
Doğru.
Ryzen'da da Malta'sı
var. Şimdi hafta sonu var. Daha hani iki gün var. Sonuçta oynayacağım ben. Hani bir iki tur daha oynarım. Ama hani dedim ya, o hep aynı şeyleri yapıyormuş hissi geliyor bana. Şey bana öyle geldi yani. Hı-hı.
Ama işte niye? Çünkü geliştirmen biraz farklı şeyler olsun dediğin zaman o para biriktireceksin. Bilmem ne şey unlock edeceksin. O ya ben uğraşmak istemiyorum.
Şey güzel olmuş. O işte customization. Yani sen çok kendi adamını yok üzerindeki dövmesinden, üzerin, evet, zırhına, baltasının sapındaki çentiye kadar falan kişiselleştirdim. Ya
şeyler de çok güzel olmuş. Onu da ekleyelim. Hareketler, işte vurmalar vesaire falan, bence onlar da çok iyi.
Bir sadakat oluşacaktır. Benim adamım bu. Ben, evet, bunu, evet, şey. Ve o, ama o sadakat de mobil oyunlarda deli gibi senden cüzdanını boşaltan.
İnşallah
olay.
Olmaz. Bir neyse, şey var. Ben bir oyun, başka oyunda görmedim. Hani görenler söylesin. Oyun diyor ki 30 FPS'nin altına düşersen atarım seni diyor.
Multiplayer'dan atarım, evet, diyor ve atıyor. Ben atıyor. Gördüm. Atıyor. Çok hızlı bir oyunda değil. Onu da söyleyeyim.
Evet.
Neyse canım, bu işte bir oyun geliyor. Bayağı bir tutacaktır. Yani bir fiyasko olacak değil belli. Ama bizim beklentimiz bu değildi. Hı hı. Ama şey olmaz. Yani abi, evolve olmaz.
Oyunlar ekonomi yönetimine dönüşmeye başladı. Oyun tarafı azalıp. Hep bir şeyler biriktir, bir şeyler topla. Onu hesap et.
Kart. Kart. Her oyunda şey kart çıktı. Hı. Bekle işte 4 saat sonra bir daha kart vereyim falan. Şimdi, ama bazı oyunlar o konuda şeye dönüştü. Mesela Need for Speed mobilde No Limits miydi? En son Need for
galiba
Speed.
Galiba oydu.
Mesela orada yarış kesinlikle formalite. Bütün oyun o yedek parçaların kazanılması ve manage edilmesi, yönetilmesi. Çünkü habire arabayı upgrade etmen lazım. Arabayı belli bir bilmem ne yarışı için bilmem ne düzeyine upgrade ettin mi zaten kazanıyorsun. Doğru. Hatta zaten otomatik yarış bilmem ne koymuşlar, basıyorsun. Sen o zaman o şeyde pistte zaten daha önce işte belli bir zamanı yaptıysan basıyorsun, yine o zamanı yapıyor. Bütün oyun yedek parça takibi şeydeyiz sanki. Yetba'da dükkanımız var. Yedek parça alıp satıyoruz sanki. Bütün oyun bu, yarış oyunu mu, yedek parça tacirliği mi? Şeye dönüştü. Mesela yine mobilde, aslında desktop'ta da var. Asphalt Extreme. Benzer şekilde kart, orada da yedek parçalar, şey parçalar kartla çıkıyor. Kart takibi, arabayı upgrade etme. Şey olmadı mı? Arabayı upgrade etmedin mi o belli bir düzeyi, o yarışı asla kazanamıyorsun, doğru, falan. Saçmalığa dönüştü. Yani bir garip bir şey oldu. Kart işi shooter oyunlarda da var. İşte ver. Gears of War 4'te gördük. Başka oyunlara da yansıdı.
Var var.
Tamam, kart işi gelince Halo'da var. Kart olayı gelince şey başlıyor. Şimdi bizim zaman hala vardır. Şu Panini çıkartmalar vardı. Alırdık. İçinden ne çıkacağını da bilemezsin. İşte evet, albümü, evet, doldurmaya çalışırsın.
İyi men albümü vardı.
Dünyanın en aslında şey soygun işi.
Evet.
Yalan işi. Kart işi biraz onun gibi. Çünkü işte o kart sistemi başladı mı kartı satış beraberinde geliyor. İşte orada bir de bariz kumar. Ne çıkacağını bilmiyorsun. Hmm. Paket kart paketi alıyorsun. Aman bize karbüratör çıkmadı bu sefer. Bir daha alalım falan. O cüzdan gidiyor ve sonuçta şey, Asphalt Extreme bedava. Bedava da kaç para harcadın?
Ya.
3 ay boyunca.
Hiç bedava falan.
Full oyun parası verdim. Oyundan fazlasını harcadın.
Daha fazla verdim hatta, doğru.
Nerede o eski oyunlar?
Ya.
Ya biz yaşlıyız. Benim kafam şeye basıyor hala. Hani oyunun bir fiyatı olsun, alayım oynayayım.
Evet.
Ama ne olur şey çıkmasın. Oyun bedava. Filanca düşmanı geçmek için $50 zırh lazım.
Abi bir de ben bütün gün zaten gerçek hayatta ekonomi yapıyorum. Ha. Hayatta kalmaya çalışıyorum.
Ha, muhtasar para geldi. Abimler ne vergisi geldi.
Oyuna gidiyorum, aynı şey. İstemiyorum kardeşim ben.
Aynen. Onu ben.
Ama abi zaten bizi hedeflemiyorlar. Gençler,
evet, tamam da.
Evet. Yani. Ya ben onu No Man's Sky'da söyledim, yaşadım. Çünkü oynuyorsun. Hep yokluk, tamam mı? Uçağı uçuracaksın, benzini yok. Benzin toplamaya gideceksin, bidon yok. Bilmem ne. Ya diyorsun ki ben kardeşim bu ne kahır oyunu mu olur? Hani gerçek hayatta zaten onu yaşıyorsun.
Abi kahır oyunu ama sen Bloodborne oynadın habire.
Ama orada bir tatmin var. Orada hani balta, elinde bir balta karşında
kan da çıkıyor diyorsun, domuz. Fışkırıyor.
Vur Allah vur. No Man's Sky'da dediğim gibi uçağı yaptım, uçuracağım, galaksiye hakim olacağım. Gökler hakimi Gordon olacağım. Ne benzin bitti. Ya şimdi şey olmaz. İşte 50 tane yarış oyunu oynuyoruz. Forza'sıydı, bilmem ne, 4'üydü, Need for Speed'iydi. Hiçbirinde benzin bitti, bu sefer yarışamazsın diye bir şey var mı? Bu mobil saçmalıklar da var bir tek. Ya orada, ya da şey oluyor mu, oynarken şey diyorsun, fazla gazlamayayım da benzin çok gitmesin. O zaman kahıra dönüşür bu, evet. Gerçek hayat böyle. Evet. Sen kardeşim, alacağım arabayı, gazlayacağım, ben Forza'yı açıyorum. Niye açıyorum? Çünkü orada Lamborghini Countach'la şeye çıkıyorum. Yaylaya çıkıyorum. Hani eğlence olması lazım. Orada tutup da aman şimdi lastikler çok aşınmasın, 4 lastiğe şu kadar para verdik, bunu düşüneceksen bu gerçek hayat. Hı-hı. Oyun değil ki bu, fantazi değil ki, eğlence değil ki, kahır.
Grafikleri gerçek hayata yaklaştırsınlar tamam da oyunun içerikleri yaklaşmasın.
Oyun olması lazım ya. Gerçek, o zaman kapa abi bilgisayarı. He. Gerçek hayat işte. Evet. Kirayı nasıl ödeyeceğiz düşünelim. Strateji yapalım. Bilmem ne. Böyle şey, böyle oyun mu olur ya?
Sahibiyle düello yapıyorsun karşılıklı.
Evet. O biraz saklambaç tabii o düello. Evet.
Çok. Ben VR'ı da işte o yüzden çok sevmiyorum. Yani oyun dediğin birazcık bir tamamıyla, yani şimdi sinemada oturuyorsun koltuğuna, izliyorsun. Senin o izleyeceğin şeyin kameranın açısını, görüntüyü yönetmen seçmiş.
Evet.
Sana izletiyor. Bir öykü anlatılıyor sana. Şey yapınca öyle olmaz. Kamera sinema 3 boyutlu olsun, kamera serbest olsun. Öyle şey mi olur? Belki süper bir an var orada. Sen o sırada şey, kedinin kuyruğuna bakıyordun.
Ya.
O yüzden hani öyle sinema olmaz.
Olmaz. O başka bir şey.
Oyun da biraz öyle. Doğru. Birazcık bir senin elinden tutup birazcık bir yöne itmesi şart.
Bence de.
Tamamıyla açık dünya yaparsan adam oynamaz. Gider şeyde dolaşır. Hani ben Far Cry'da botla, adanın çevresinde botla dıştan takma motor öyle dolaşıyordum mesela. O gidip çatışmaya girmiyordum. Çünkü o dalgalar, deniz falan inanılmazdı o zaman. Of. Görüntü kalitesi Far Cry ilk çıktığında. Öyle bir şey yoktu.
Yoktu.
Bir de bir patch yapmışlardı. Normalde öyle ayrılıp da dolaşmaya kalkarsan helikopterle seni vuruyorlardı, patlatıyorlardı. Onu kaldıran patch yapmışlardı meraklılar. Ben oyuna girmiyordum, adanın çevresinde motorla geziyordum. Hani açık dünya, tamamen açık dünya yaparsan oyuncu kendi oyununu yaratır. Böyle şeyler bulur. Sen o yüzden biraz yönlendireceksin.
Ben de suya atlayıp balıkları kovalıyordum. İşte. Çünkü suyun altındaki balık da enteresandı o zamanlar.
Ya emergent gameplay diyorlar. Böyle bir kavram var. Hmm. Hani bazen oyuncu kendi oyununu yapabiliyor. İşte GTA'da neler yapıyorlar? GTA 5'te modlayarak neler yapıyorlar? Bu oyunlar güzel.
Evet. Ghost Recon Wildlands'in beta kaydı başladı.
Ya, o da bir açık dünya bir oyun.
Evet. Güzel bir seri, Ghost Recon serisi. Bakalım inşallah bu hayal kırıklığı olmasın.
Ya Ubisoft genelde pek o konuda pek yanıltmaz. Hani hayal kırıklığı sağlamak konusunda yanıltmıyor, pek yanıltmıyor.
4-4 duyuruldu.
Şimdi 1-2-3-4 bir de 4 Rally var. Rally Showdown var. Aslında iyi seri. Ama bilmiyorum, 4 Rally ile çok güzel bir noktaya geldiler.
Geçenlerde daha 4 biri bedavaydı değil mi?
Showdown'ı indi şey Humble Bundle bedava verdi bir günlüğüne mi ne. Showdown biraz farklı bir oyun ama. Hani onda böyle arabalarla değişik oyunlar oynuyorsun. Ya 4 Rally oyunu olarak çok iyiydi. Bakalım 4'te hani 4-4'te ne yapacaklar? Merak ettim. Bakalım bu sene içinde çıkacak.
İyi bakalım yani.
Sonbahara doğru çıkacak gözüküyor.
Pillars of Eternity 2 duyuruldu.
Evet, bu da kesinlikle hakkı yenen bir oyun.
Uğur Yurtsever.
Ona selam yolluyorum.
Bizde incelemesi var değil mi?
Var evet.
Uğur yapmıştı. Bu hakikaten şahane bir FRP. Yani bunun şimdi internette incelemelerine bakın. Hani bir yer %90 bilmem ne şey. Ya her yerde böyle ve kullanıcıların da incelemeleri. Herkes bunu şaheser olarak buluyor. Pillars of Eternity'yi. İşte ikincisi geliyor. Bence daha hani çok şöhreti olmalıydı. biraz belki haksızlık etti.
Ya, ya ben de oynamadım açıkçası. Türü söyleyeyim. Olarak ne bileyim hani tam meraklısı çok böyle acayip seviyor da herkes de sevmiyor olabilir mi acaba?
Ya şimdi tabii bu oyunlar otomatik olarak iyi İngilizce gerektiriyor. Çünkü tabii. Çok hikaye var. Ekranda çok yazı var. İyi İngilizce gerektiriyor. Bayağı bir insanı kaybediyor bu yüzden.
Eski usul olduğu için yeni gençliğin hızlı tabii, oyun...
Tabii mouse'a çok tıklayan kazanıyor değil.
Evet anlayışta ters geliyor tabii. Ama adamlar mutlu olmuşlar herhalde gördükleri giden ki iki geliyor yani. Evet.
Ya inşallah hani şeyi bozmaz. Birincinin bozmayacaktır. İkinci oyunlar bazen patlar ya.
Bozmaz ya.
Valla Banner Saga'da mesela yine çok iyi ama sesini fazla duyuramamış bir oyundu. Grimrock'ın ikincisi hiç ses getirmedi.
Evet. Hiç.
O çünkü biraz tabii fazla yapısından ötürü. Orada. Biraz kısıtlı bir kısıtlı. Şey. Hani bu Amiga'daki falan Dungeon Master gibi, Eye of the Beholder gibi FRP. Hani o ilki birazcık bir espriydi falan. Ha ne güzel eski günler falandı ama tabii aynı şeyden bir daha yapınca yok kardeşim hani dedirtiyor.
Evet.
Bakalım bu Pillars of Eternity 2'den umutluyum.
İnşallah.
Biri oynarsam o arada iyi olacak.
Sen bir de şey oynayacaksın.
Mass Effect'ten sonra.
Çünkü Mass Effect'in de yeni şey yayınlandı.
Andromeda.
Andromeda'dan bir video daha yayınlandı. Çok güzel gözüküyor.
Ben Mass Effect oynayana kadar şey çıkar artık. Xbox 5 çıkar.
Yok ya. Yani şey aslında bir oynasan hızlı hızlı oynar geçersin. O kadar da zor bir oyun değil yani.
Ya zorluğundan değil de o Galaxy Map'i gördün mü? Hani müsaade istiyorsun, kalkıyorsun. O kadar büyük ki.
Esas bu oyunda büyütmüşler gözüküyor. Hatta şey gördüm ben. Sen şimdi neydi şu senin az önce söylediğin oyun gezdiğimiz
Mass Effect, Pillars of Eternity, Ghosticon.
Yok, uzayda dolaştığımız oyun Foss çıkan.
No Man's Sky.
Orada ki bazı şeyler bu oyuna da gelmiş. Yine böyle element topluyorsun. Yoktu o kadar
aman,
şey
o toplamak. O zaman yine şey yokluk, kıtlık ama platin evet. Bitti. Ne aynen öyle. Şimdi? Bizim hiç platinimiz olmadı ki.
Biraz keyfimi kaçırdı biraz o ama.
Ya ben şey yazdım ya geçenlerde sosyal ağlarda. Her oyun Far Cry 3 ile Don't Starve arasında bir şeye dönüştü. Evet. Yine, hatta geçen hafta da söylemiştik bunu. Aynı şey ya bir şey craft edeceksin. Bir şey toplayacaksın.
Evet. Ama ilk 3 oyunda o kadar yok. Ve harita yani harita çok büyük gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Gezegenlerde pek fazla. Hepsinde bir görev oluyor. Yapıyorsun, geçiyorsun. Yani o kadar da gözünü korkutmasın.
Ben mesela şeyi de sevmem. Deminki muhabbetin bir ek yaparsak mesela. Silahların aşındığı oyunlar.
Oo,
ya nefret. Vuracağım kardeşim ben onu zaman mermi bitti falan onu düşün. Tamam onu hani kafamda onu düşüneyim ama ya silah aşındı diye bir şey var mı ya? Bu oyun kardeşim sıkacağım ya.
Evet.
Hani Bloodborne'da bile vardı o. Kırılıyordu vardı. Hatta. Evet. Kırılmasın diye az vuruyorsun.
Kırılmasın olacak diye şey takla atarak kırıyorsun yani işte şeyleri, başka, kutuları.
Başka silaha geçiyorsun falan. Ha bir yandan güzel çünkü şey de bir oyun mekaniği olarak kötü bir şey. Oyuncu bir silaha takılıp başka silah kullanmıyorsa sen 500 tane ya, silah hazırlamışsın. Mesela Destiny orada şey oldu, rahatsız oldu. Çünkü şey fark edildi, ne bileyim Icebreaker diye bir sniper tüfek var. Mermisi kendi doluyor zamanla. Attığı şeyde critical hit yaparsan patlıyor, çevresine zarar veriyor. Herkes eninde sonunda bir icebreaker ediniyor. Herkes onu kullanıyor. Bu şey ama sen 400 tane silah hazırlamışsın. Hiçbiri kullanılmıyor falan. Ne yaptılar işte? Onun o avantajını negatifleştirecek şeyler düşündüler sonra falan filan. O da bir çözüm değil.
Değil.
Belki en güzeli Borderlands gibi silahını kendi yapacak ha. Adam. Özelliklerini kendi katacak.
Francis Ford Coppola Apocalypse Now filminin oyun olacağını açıkladı.
Ne gereği var bilmiyorum. Biraz filmi yani bilen zaten günümüzde
kaç kişi var?
Bence sinemaya meraklı, klasik filmlere meraklı kişiler bilirler. Yani
10 yıldır geliştiriyor falan demişler hani bir de.
Vallahi hani kolay gelsin dedikten nasıl olacak ya?
Evet göreceğiz bakalım.
Hayır Apocalypse ya şey olursa çok ayıp olur ama öyle bir yani Vietnam'da geçen shooter oyunu yapıp ya şimdi şey yapılır ya her oyunun Game Boy versiyonu var. Gidiyorsun alakasız bir platform oyunu çıkıyor. Doğru. Ne diyor işte Quake 4. Hani ama içeride Mario şeyde hani Mario'nun Quake versiyonu
aynen.
platformdan platforma atlıyor. Öyle bir vicdansızlık yapmazlar
herhalde
umarım.
Herhalde yapmazlar ama şeymiş yani konu filmle alakalı olacakmış, o kadarını söylüyorlar. Evet, bendeki haberler böyle. Siz bir şeyler ekleyecek misiniz?
Valla Murat, bu hafta işte bu beklediğimiz oyunlarla geçti. Forerunner geldi. Ona heyecanlandık. Oyunlar daha özellikle ilkbaharla birlikte artar. Şimdi ufak ufak teknoloji tarafında telefonlar Şubat sonunu bekliyor.
Evet.
Telefonlar da bir şey çıkmaz bu haftalarda. Z270 anakartlar B250'si ile falan piyasaya girdi. 7000 serisi işlemciler piyasaya girdi.
Evet.
Bilgisayar toplayacak.
Mart'ın sonunda evet. AMD bekleniyor.
Bilgisayar toplayacak olanlara bunlar bir gündem oluşturuyor. Onun dışında hani çok bir öyle bir SSD'de falan bir değişiklik de yok o piyasalarda.
Samsung 750 Evo'yu sonlandırmış üretimini. Elde kalanlar ucuz olabilir. Hani hazır dolar yükseliyorken bir araştırmakta fayda var. Öyle bir satış olabilir.
Evet.
Evet. Çok heyecanlı bir şey yok. Biz kendimiz geçen hafta sıkıntı yaşadık. İnternetimiz kesildi.
Öyle öyle.
Gidip geldi.
Evet.
Hemen hemen bütün hafta internetsiz geçti. Bir geliyor, yani bir
internetsiz
gidiyor.
De değil, bir geliyor, o biraz kullanıyorsun, gidiyor.
Evet, çünkü bir şey başladı, geldi zannedip yani bir download hani başlatıyorsun.
Yarım saat, bir saat geliyor, gidiyor da değil. 10 dakika geliyor, gidiyor.
Evet.
10 dakika geliyor, gidiyor.
Telefonlardan falan upload edildi. Şimdi TeknoSeyir'in de bir şeyi, bölümü gigabyte düzeyinde. Yani 40 gigabyte, şey 40 megabyte dosya YouTube'a upload değil, ediyorum tabii. Değil. Kolay kolay şey yapamıyorsun, telefondan da yapamıyorsun ama neyse idare ettik yani.
Bir şekilde ettik evet.
Bir şekilde idare ettik. Elektrik de vardı neyse ki.
Evet.
idare ettik. Ama umarım düzelir de çekmeyiz bu garip şileleri.
Evet, peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.